Birinci Krallar kitabının 18. bölümüne geldik. Bu bölümde İlyas peygamber Baal'ın peygamberlerine karşı çıkar. Bu kutsal kitaptaki en harika bölümlerden biridir. İlyas, Baal'ın peygamberlerini kimin gerçekten Tanrı olduğunu belirleme konusunda bir yarışmaya çağırır. Baal'ın peygamberleri 450 tanesi birden bir tek adam olan İlyas'a bedel bile değildiler. İlyas büyük bir adamdı. Uzun bir süre sonra kuraklığın 3. yılında Rab İlyas'a git Ahav'ın huzuruna çık dedi. Toprağı yağmursuz bırakmayacağım. İlyas kral Ahav'ın huzuruna çıkmaya gitti. Samirye'de kıtlık şiddetlenmişti diyor 18. bölümün 1 ve 2. ayetlerinde. Tanrı İlyas'ı kullanmaya hazırdır. Şimdi bu adam cesaret içerisinde bir adım atabilir. Bir hiç olduğunu ve Tanrı'nın bir şey olduğunu öğrenmiştir artık. Kral Ahav'la buluşmaya gider ve buna da hazırlıklıdır. Ahav sarayının sorumlusu Ovadya'yı çağırdı. Ovadya Rab'den çok korkardı. İzebel Rab'bin peygamberlerini öldürdüğünde Ovadya 100 peygamberi yanına alıp 50'şer 50'şer mağaralara gizlemiş ve yiyecek içecek gereksinmelerini karşılamıştı. Ahav Ovadya'ya haydi gidip ülkedeki bütün su kaynaklarıyla vadilere bakalım dedi. Belki atlarla katırların yaşamasını sağlayacak kadar ot buluruz da onları ölüme terk etmemiş oluruz. Ahav ve Ovadya araştırma yapmak üzere ülkeyi aralarında bölüştükten sonra her biri yalnız başına bir yöne gitti diyor 3-6 ayetler arasında. Kıtlık şimdi çok şiddetli bir durumdaydı. Sebzeler ve otların büyük bir kısmı kurumuştu ve sürüler artık yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Bu yüzden Ahav ve hizmetçisi Ovadya otlak olabilecek yerler bulmaya çalıştılar. Ovadya Ahav'ın sarayının yöneticisiydi. Tanrı'dan korkan bir adamdı ve Tanrı'nın peygamberlerinden 100 tanesini İzebel'in gazabından saklamıştı. Ovadya giderken yolda İlyas'la karşılaştı. İlyas'ı tanıyınca yüzüstü yere kapanarak "Efendim İlyas sen misin?" diye sordu. İlyas "Evet benim, git efendine İlyas burada de" diye karşılık verdi diyor 7-8. ayetlerde. Ovadya otlak bulabilecek yerleri ararken İlyas'la karşılaştı. İlyas ona krala "işte İlyas burada" demesini söyledi. Günümüzde İlyas'ınki gibi bir sese ihtiyacımız vardır. Ben imanlılar topluluğu yeryüzünden ayrıldıktan sonra İlyas'ın son günlerde yeryüzüne döneceğine inanıyorum. O zaman yeryüzünün güçlü bir sese ihtiyacı olacak ve İlyas da bu sesi sağlayacaktır. Ovadya "ne günah işledim ki beni öldürsün diye Ahav'a gönderiyorsun" dedi ve ekledi. Tanrın yaşayan Rabbin adıyla derim ki, efendimin seni aramak için adam göndermediği ulus ve krallık kalmadı. Ahav ülkelerinde olmadığını söyleyen herkese seni bulamadıklarına dair ant içtirdi. Oysa sen şimdi git efendine İlyas burada de diyorsun. Ben senin yanından ayrıldığımda Rabbin ruhu seni bilmediğin bir yere götürebilir. Durumu Ahav'a bildirince gelip seni bulamazsa beni öldürür. Ben kulun gençliğimden beri Rab'den korkan biriyim. Efendim, İzebel Rab'bin peygamberlerini öldürdüğünde yaptıklarımı duymadın mı? Rab'bin peygamberlerinden yüzünü 50'şer 50'şer iki mağaraya saklayıp onların yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşıladım diyor 9-13 ayetlerde. Ovadya, İlyas'ın Ahav kendisini görmeden ortadan kaybolacağından korktuğundan İlyas'ın mesajını iletmek istemiyor. Ovadya kendi hayatı için endişe ediyor ve İlyas'ın istediği şeyi yapmayı istemediğini çok açık bir şekilde bildiriyor. Ama sen şimdi git efendine İlyas burada de diyorsun. O zaman beni öldürür. İlyas şöyle karşılık verdi. Hizmetinde bulunduğum yaşayan ve bütün güçlere egemen Rabbin adıyla diyorum ki bugün Ahav'ın huzuruna çıkacağım. Ovadya gidip Ahav'ı gördü, ona durumu anlattı. Bunun üzerine Ahav İlyas'ı karşılamaya gitti diyor 1. Krallar 18, 14-16 ayetler arasında. Şimdi işte İlyas burada mesajını 3 kez okuyoruz. İlyas'ın Ahav'la mutlaka görüşeceği konusunda kendisine güvence vermesi üzerine Ovadya krala gider. Ve bu adamın ne söylediğini biliyor musunuz? İşte İlyas burada dedi ve bir gün aynı mesaj duyulacaktır. Ahav İlyas'ı görünce "Ey İsrail'i sıkıntıya sokan adam sen misin?" diye sordu. İlyas, "İsrail'i sıkıntıya sokan ben değilim. Seninle babanın ailesi İsrail'i sıkıntıya soktunuz," diye karşılık verdi. "Rabbin buyruklarını terk edip Baalların ardınca gittiniz," diyor 17-18. ayetlerde. İlyas, Ahab'a, "İsrail'i sıkıntıya sokan ben değilim, sensin," diyor. Burada İlyas'ın cesaretine hayran kalıyoruz. İlyas'ın verdiği türde verilen mesajlar yanlış anlaşılamaz. Anlamsız şeyler söylememektedir. Gerçeği olduğu gibi söylemektedir. Biliyor musunuz, günümüzde Rabbin sözünü söylediğiniz, yani gerçekleri, sağlıklı öğreti olduğu gibi söylediğinizde sizi kiliseleri bölmekle suçlarlar. Oysa imanlılar topluluklarını bölenler, toplulukların gerçeklerden sapmasına neden olanlar Rabbin sözlerini olduğu gibi tüm açıklığıyla söylemeyen insanlardır. "Bu kadar da dar görüşlü olmamak gerekir," diyenlerdir. Yani sağlıklı öğretiye ağırlık vermeyenler ve bunu öğretmeyenlerdir. Siz eğer sağlıklı öğretiye ağırlık vermezseniz, "şu da olur, bu da olur" derseniz, o zaman yanlış ve sahte öğretilere kendinizi ve topluluğunuzu açmış olursunuz ki bunun sonucunda da eninde sonunda yozlaşma gelir. Dostum, iman, akıl, mantık hep birlikte gider ve gitmeli de. Birisi ortaya çıkıp da "bende şu iyileştirme gücü var, şu yetki var" derse, bunun doğru olmadığını kutsal kitabı biraz tanıyan bilen insan hemen anlar. Etrafımız şarlatanlarla dolu ve ne yazık ki böyle insanlar Hristiyan adı altında işlerini, yani şarlatanlıklarını sürdürmektedirler. İşte imanlıların, özellikle de önde olan kimselerin İlyas gibi açık ve net bir şekilde bunların yalanlarını söylemesi ve insanları direkt olarak Rabbe yönlendirmesi gerekir. Böyle imanlılara, önderlere ihtiyacımız vardır. Kendilerini evet ortaya atıp televizyonlarda şov yapanlar, aslında açık açık söylemem gerekir ki bunlar üç kağıtçı insanlardır. Kardeşim, Tanrı'nın sözü elimizdedir. Bizim onun bunun şov yapmasına ihtiyacımız yoktur. Biz direkt olarak Rab'bin önüne çıkabiliriz. Evet, Rab bize sözü aracılığıyla konuşuyor. "Efendim, şunda şu güç var, bunda şu yetki var." Bunlar hep uydurma şeylerdir. Televizyonlarda görüyorsunuz. Büyük bir toplantı. Birisi çıkıyor, bir üflüyor ve insanları sırt üstü yere düşürüyor. Bunlar hep şovdur ve üç kağıtçılıktır. Bu gerçekleri söyleyecek cesaretli insanlara, önderlere ihtiyaç vardır. Bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Bunun orta yeri yoktur. Eğer bir şey yanlışsa ve buna yanlış demiyorsan, o zaman sen sorumluluğunu yerine getirmiyorsun. Aynı şekilde Ahav da ülkedeki sorundan ötürü ne yapıyor? Bakın, İlyas'ı suçlamıştır. İlyas'ı sorun çıkarmakla suçlamıştır. Tanrı sözü her zaman bir şeyleri harekete geçirecektir. İlginç olan, ışıklar açıldığında farelerin, hamam böceklerinin her zaman karanlık bir köşelere kaçıştığıdır. Bizler gerçekleri olduğu gibi söylememiz gerekir. Bundan sonra İlyas, Ahav'a kendisiyle Baal'ın peygamberleri arasında bir yarışma yapılması için meydan okumaktadır. "Şimdi haber sal. Bütün İsrail halkı İzebel'in sofrasında yiyip içen Baal'ın 450 peygamberi ve Tanrıça Aşere'nin 400 peygamberi Karmel Dağı'na gelip önümde toplansın," diyor 1. Krallar 18. bölüm 19. ayette. Yarışma aslında Rab'le şeytan, diri Tanrı'ya tapınmayla Baal'a tapınma arasındaydı. Dışınsal olarak Ahav'la İzebel'in 450 peygamberle birlikte İlyas'a karşı yaptıkları bir mücadeleydi, ancak İlyas bütün bir orduya bedeldi. Ahav, bütün İsrail'e haber salarak peygamberlerin Karmel Dağı'nda toplanmalarını sağladı. İlyas halka doğru ilerleyip, "daha ne zamana kadar böyle iki taraf arasında dalgalanacaksınız?" dedi. "Eğer Rab Tanrıysa onu izleyin. Yok, eğer Baal Tanrıysa onun ardınca gidin." Halk İlyas'a hiç karşılık vermedi, diyor 20-21. ayetlerde. İsrail halkı Karmel'de toplanmıştı. Büyük bir yarışma olacaktı. İlyas halkın yüreğinde ne olduğunu biliyordu. Diri ve gerçek Tanrı'ya tapınıyormuş gibi yapıyorlar ama aynı zamanda Baal'a da tapınıyorlardı. Halkın İlyas'a yanıt vermemesinin nedeni günahlarından dolayı suçlu oluşlarıydı. Günümüzde Tanrı'ya bu kadar çok iğrenç gelen ve burnuna çok kötü kokan şey de bu tür iki yüzlülüktür. Hristiyanların çifte standartları birçok insanı kiliseden soğutmuştur. Eğer sıradan bir kurtulmamış insan Batı dünyasındaki birçok bozulmuş imandan sapmış kiliseleri benim bugün bildiğim şekliyle bilseydi bir daha kiliseye gideceğinden şüphe ederdim. Her şeyin açık seçik kılınıp basitçe anlatılması gereken bir yer varsa orası da inanlılar topluluğudur. Ne yazık ki birçok kilisede yani inanlılar topluluğunda her yerde olduğundan daha fazla ikiyüzlü konuşmalar, sevgisizlikler ve itaatsizlikler vardır. Bu nedenle kardeşlerim biz onlara değil Rabbin sözüne bakmalı ve oradan gerçekleri, doğruları öğrenmeli ve onları hayatımıza almalıyız. İlyas konuşmasını şöyle sürdürdü. Rabbin peygamberi olarak sadece ben kaldım. Ama Baal'ın 450 peygamberi var. 22. ayet. İlyas da adına İlyas kompleksi demekten mutlu olduğum bir şey vardı. Bazılarımız bunu bugün bile geliştiriyoruz. Hizmetinde birçok kereler tek başına kaldığımı düşünmüşümdür. Sonra hiç ummadığım yerlerde Tanrı için ayağa kalkmış olan ve benim ödediğimden çok daha büyük bir bedel ödemekte olan bir vaiz hakkında bir şeyler duyarım. O zaman İlyas kompleksinden kurtulur ve yaşadığımız günlerde Tanrı ve sözü için ayağa kalkan insanlar olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum. İsmini duymuş olduğunuz birçok ünlü vaiz olduğunu kabul ediyorum ama bunlar aslında Tanrı için ayağa kalkmıyorlar. Bunun yerine işlerini yapmıyorlar. Ödün vermeye çalışıyorlar. Evet, ödün veriyorlar. Bir vaizin ülkenin bir yerinde belirli bir mesaj verip de ülkenin başka bir yerinde dönüp tamamen başka bir mesaj verdiğini duydum. Aynı mesajı her yerde veremediğinizde yanlış giden bir şeyler vardır. Ya da verilen mesaj Rabbin sözüne uymuyor. Dediğim gibi televizyonlarda şovlar yapıyorlar. Bunlar Rabbin sözüne uymuyorlar kardeşim. Rabbin sözüne uymayan şovlar yapılıyor ve imanlılar da birçok imanlı da ne yazık ki bunları hayranlıkla izliyorlar. Hayır, Mesih imanlılar olarak biz yalana yalan denmesini, doğruya da doğru demesini öğrenmemiz gerekir. İlyas, İsrail halkına ben Tanrı için ayağa kalkan tek kişiyim diyor. Bunu söylerken hatalıdır. Çünkü dağlarda saklanan ve Baal'ın önünde diz çökmemiş olan 7000 kişi vardır. Bu kalabalık beni hiçbir zaman fazla etkilemedi ama hiç olmazsa Baal'a tapınmamışlardı. İlyas bunların varlığını bile bilmiyordu. İlyas o zamanlarda bir radyo programı yapıyor olsaydı ya da bir internet radyo programı bu insanların hiçbirinden bir mektup bile almazdı. Ona hiç cesaret vermemiş olmaları çok yazıktır ama bunu yapmamışlardı. İlyas halka mesajına ve Baal'ın peygamberlerine meydan okuyuşuna devam eder. Bize iki boğa getirin. Birini Baal'ın peygamberleri alıp kessinler, parçalayıp odunların üzerine koysunlar ama odunları yakmasınlar. Öbür boğayı da ben kesip hazırlayacağım ve odunların üzerine koyacağım ama odunları yakmayacağım. Sonra siz kendi ilahınıza yalvarın, ben de Rab'be yalvarırım. Hangisi ateşle karşılık verirse Tanrı odur. Bütün halk peki öyle olsun dedi diyor 1. Krallar 18, 23, 24. ayetlerde. Yani İlyas, Rabbi tadalım ve iyi olup olmadığını görelim. Eğer Baal Tanrıysa o zaman ona tapalım. Ama eğer değilse onu kovalım. Eğer Rab Tanrı diri Tanrıysa ona tapınmak istiyoruz demiştir. Kardeşim bugün Tanrı sizin kendisini tanımanızı istiyor. Şüpheleriniz olduğu halde eğer samimiyseniz ve onu gerçekten tanımak istiyorsanız size kendisini açıklayacaktır. Çünkü Tanrı sizin bilmenizi istiyor. İman karanlıkta el yordamıyla yürümek değildir. İmanımız gerçekler üzerinde durmaktadır. Kurtuluşunuz bu gerçeklere inanmanıza ve Mesih'e güvenmenize bağlıdır. Şimdi olup bitenlere dikkat edin. Bence bu kutsal kitaptaki en dramatik sahnelerden biridir. İlyas, Baal'ın peygamberlerine, kalabalık olduğunuz için önce siz boğalardan birini seçip hazırlayın ve ilahınıza yalvarın dedi. Ama ateş yakmayın. kendilerine verilen buayı alıp hazırlayan Baal'ın peygamberleri sabahtan öğlene kadar "Ey Baal, bize karşılık ver" diye yalvardılar. Ama ne bir ses vardı ne de bir karşılık. Yaptıkları sunağın çevresinde zıplayıp oynadılar. Öğleyin İlyas onlarla alay etmeye başladı. "Bağırın, yüksek sesle bağırın. O tanrıymış, belki dalgındır ya da heladadır, belki de yolculuk yapıyor. Yahut uyuyordur da uyandırmak gerekir." Böylece yüksek sesle bağırdılar. Adetleri uyarınca kılıç ve mızraklarla kanlarını akıtıncaya kadar kendi kendilerini yaraladılar diyor 1. Krallar 18-25-28 ayetlerde. Baal'ın peygamberleri epey bir gösteri yapmışlardı. İlyas önce orada oturup büyük bir şüphecilik içerisinde onları seyreder. Baal'ı çağırmaya başlarlar. Hiçbir şey olmaz. Sunağın üzerine atlarlar. Bunun da bir yararı olmaz. Fanatikleşirler. Büyük bir duygu şovu yaparlar. Davranışları neredeyse isterikleşir. Sonunda kendilerini kesmeye başlarlar ve kanları akar. Bunun Baal'ı harekete geçireceğinden emindirler. İhtiyar İlyas onlara, "Yahu belki de tatile gitmiştir ve dönmesini beklemeniz gerekecektir. Ya da belki de öğle uykusuna yatmıştır sizin bu putunuz ve onu uyandırmanız için biraz daha yüksek sesle bağırmanız gerekecektir" der. İlyas onların gösterişi sırasında çok eğlenir. Ve bütün bunlar olup biterken İsrail halkı seyretmektedir. Bu arada Tanrı ile birlikte olan bir kişi çoğunluktur sözünü söyleyen kişi Martin Luther'di. Ve kendisi bu sözün doğruluğunu deneyimlerinden öğrenmişti. İlyas da kendi gününde bu gerçeğin doğruluğunu kuzeydeki krallıkta Tanrı'dan toplu bir ayrılış olduğunda öğrenmişti. Ahab ve İzebel'in yönetiminde neredeyse halkın bütünü imandan dönmüştü. İlyas neredeyse tek başınaydı. Baal'a diz çökmemiş olan 7000 kişi olduğu doğruydu ama bu kişiler dağlara kaçmışlardı. Bunların hiçbiri İlyas'ın yanında değildi ve onunla birlikte ayağa kalkmamıştı. Tanrı kendisine onlardan söz edene kadar onların varlığından bile haberi yoktu İlyas'ın. İlyas buzağıya tapınmanın aleyhine ayağa kalkmıştı. Topluluğunuzda yeni ahlak dedikleri ama aslında ahlaksızlık ve yanlış öğretiler karşısında, evet Rabbin sözüne karşı yanlış öğretiler karşısında ayağa kalktığınızı söyleyebilirsiniz. Olup bitmekte olan birçok şeye karşı ayağa kalktı ve Baal'ın peygamberlerine ödün vermeyi reddetti. Yeni bir iman bildirisi yazıp Tanrı sözünü reddettiklerinde onlara karşı çıktı. Ya da yanlış şeyler söylediklerinde, Rabbin sözüne uymayan şeyler söylediklerinde onlara karşı çıktı. Keşke bizde de böyle imanlılar, insanlar olsa. İngilizce'de en acı sözün yalnız sözcüğü olduğunu söylerler. İlyas yalnız başına ayağa kalktı. Kalabalığın düşüncelerini dile getirmiyordu dostum. Kimsenin yankısı, kimsenin papağanı değildi İlyas. Kimseye yağ çekmiyordu. Siyasetçi de değildi. Kalabalık için popüler olmaktan çok Tanrı'yı hoşnut etmekle ilgileniyordu. Kalabalığın alkışından çok Tanrı'nın onayının peşindeydi. Halkın önündeki gösteride bir palyaço değildi. Tanrı'nın uğruna akılsız olmuştu. Dünyanın çölünde tek başına yükselen bir sesti. Şeytana ve bütün ordularına karşı tam bir savaşa girişmişti. Baal'ın peygamberlerine karşı tek başına savaştaydı. İlyas, Tanrı için dramatik bir şekilde ayağa kalkmak için Karmel Dağı'nı seçmişti. Karmel Dağı, Hayfa Körfezi'ne ve Mavi Akdeniz'e bakar. Bu dramatik yerde İlyas yalnız ve görkemli bir şekilde diğerlerinden ayrı olarak ayağa kalkmıştı. Kimseye bağlı değildi. Bence Baal'ın peygamberlerinin gösterişi başladıktan birkaç dakika sonra sıkılmıştı. Sonra yüzünden o ironik gülümseme geçti ve sesindeki asit gibi alaycılığı hissedebilirdiniz. İğneleyici bir alay biçimi kullandı. Bu peygamberlerle alay etti. Yani bu sahte peygamberlerle ve sonunda küçümseyici bir tavırla kenara çekilmelerini işaret etti. Öğleden akşam adaklarının sunulma saatine kadar kıvrandılar. Ama hala ne bir ses, ne ilgi, ne de bir karşılık vardı. O zaman İlyas bütün halka "Bana yaklaşın" dedi. Herkes onun çevresinde toplandı. İlyas Rabbin yıkılan sunağını onarmaya başladı diyor 29-30. Ayetlerde. Şimdi İlyas Tanrı'ya bağımlı olacaktır. Rabbin sunağı kırılmıştır ve İlyas onu tamir etmek için biraz vakit harcar. Bu dramatik bir hareketti değerli dostum. Afrika'da bir ormanda yürürken bir fille karşılaşan bir yerli hakkında anlatılan bir öykü vardır. Fil ona nereye gidiyorsun diye sormuş. Yerli hiçbir yere gitmiyorum diye yanıt vermiş. Fil ben de hiçbir yere gitmiyorum. Beraber gidelim demiş. Günümüz kalabalığıyla anlaşabilmemizin tek yolu budur. Hiçbir şey üzerinde görüş birliğine varmanız gerekir. Eğer bunu yaparsanız hep birlikte birleşebilirsiniz. Dostum, etrafında toplanıp sizi bir arada tutacak bir şeyiniz olmadığında kimseyle birleşemezsiniz. Sunak bir birlik yeriydi. İlyas onu onardı. 12 taş aldı. Bu sayı Rabbin Yakub'a senin adın İsrail olacak diye bildirdiği Yakup oğulları oymaklarının sayısı kadardı. İlyas bu taşlarla Rabbin adına bir sunak yaptırdı. Çevresine de iki ölçek tohum alacak kadar bir hendek kazdı. Sunağın üzerine odunları dizdi. Boğayı parça parça kesip odunların üzerine yerleştirdi. 4 küp su doldurup yakılmalık adakla odunların üzerine dökün dedi diyor 31-33 ayetler arasında. İsrail'in bir tek ulus olduğuna dikkat edin. İsrail ve Yahuda ya da Samirya ve Yeruşalim olarak değil, 12 oymağın hepsi tek bir ulus İsrail'di. Bunun üzerine İlyas, Rabbin isminde bir sunak inşa etti. Bundan sonra sunağın etrafına bir hendek kazdı. Odunları dizdi ve boğayı parça parça kesti. Sonunda 4 küpün suyla doldurulup kurbanın ve odunların üzerine dökülmesini buyurdu. Bulundukları yerin su kaynağından çok uzakta olduğuna dikkat edin. Karmel Dağı'nı bilenler gerçekten de oraya su çıkarmanın ne kadar zaman aldığını bilirler. Uzun bir yoldu ama İlyas'ın acelesi yoktu. Sonra bir daha yapın dedi, bir daha yaptılar. Bir kez daha yapın dedi, üçüncü kez aynı şeyi yaptılar. O zaman sunağın çevresine akan su hendeyi doldurdu diyor 1. Krallar 18-34-35. Ayetlerde. Suyu bir kez daha getirdiler. İlyas aşağı inip bir daha getirin dedi. Bu da yeterli gelmedi. Üçüncü kez yapın dedi. Üçüncü kez de yaptılar. Bence o gün İlyas'ı görebilseydiniz yüzünde alaycı bir gülümseme olduğunu görürdünüz. Neden alaycı bir gülümseme biliyor musunuz? O sunağın üzerine neden su döktü? Kardeşim, sadece Tanrı olanaksız olanı olanaklı kılabilir. Birazcık su gökten ateş inmesini engellemeyecekti. Bu yüzden her şeyin üzerine su dökmekten çekinmedi İlyas. Bir sonraki 24 saat boyunca su dökmeyi sürdürebilir ve ateş yine de inerdi. İlyas Tanrı'ya bağımlı olmayı öğrenmekteydi. Bunu görmüştük. O derenin kenarında durup onun kurumasını seyrederken kendisinin sadece suyun kendisi aracılığıyla akacağı bir kanaldan başka bir şey olmadığının bilincine vardığını hatırlayın. Boş un küpüne de bakıp hamd ilahisi söylediğini biliyoruz. Tanrı kıtlık süresince İlyas'ı, dul kadın ve oğlunu o boş un küpünden beslemişti. Sonra da İlyas kendisinin ölü bir beden olduğunu öğrenmişti. Herhangi bir şey gerçekleşecekse bunu Tanrı'nın gerçekleştirmesi gerektiğini öğrenmişti. O gün orada yüzünde alaycı bir gülümsemeyle öylece durmuştu. Bence İlyas'ın iyi bir mizah anlayışı vardı ve Tanrı'nın da iyi bir mizah anlayışı olduğunu biliyorum. İlyas büyük bir olasılıkla içinden, "Ya Rab, bunu sen yapmazsan olmayacak," demişti. Akşam adağının sunulacağı saatte Peygamber İlyas sunağa yaklaşıp şöyle dua etti. "Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı olan Rab, bugün bilinsin ki sen İsrail'in Tanrısısın. Ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım." 36. ayet. Dostum, keşke bir şeyi Tanrı yapmazsa onun gerçekleşmeyeceği gerçeğini bizler de kabul etsek. İlyas'ın duasını anladınız mı? Bu kutsal kitaptaki en iyi dualardan biridir. Uzun değildir ama harikadır. İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı dedi. İlyas'ın Yakup değil de İsrail terimini kullandığına dikkat ediyor musunuz? Neden İsrail? Çünkü İsrail 12 oymağa değil tek bir ulusa verilen bir isimdi. Hatırlarsanız Tanrı Yakup peygambere bundan sonra senin adın İsrail olacak demişti. İlyas ayrıca duasında bugün bilinsin ki sen İsrail'in Tanrısısın, ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım demişti. Sizler ve benim yaptığımız şeyin Tanrı'nın isteğine göre olduğundan emin olmamız gerekir. Kendinizin yapmak istediğiniz bir şeyi yapıp da Tanrı'dan onu bereketlemesini istemeyin. Tanrı bu şekilde hareket etmez. Bereket almak istiyorsanız onun yolunda gitmeniz gerekir. Bizlerin Tanrı'dan hiçbir şey talep etmeye hakkımız yoktur. Onun bizden epey çok şey talep ettiği doğrudur ama bizim ondan hiçbir şey talep etmememiz gerekir. O çağırdığınız zaman gelecek bir uşak değildir. Bizler Rabbin isteğine göre dua etmemiz gerekir. Ya Rab bana yanıt ver. Yanıt ver ki bu halk senin Tanrı olduğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla diyor 37. ayette. İlyas bu ayette Tanrı'nın yüceliği için dua ediyor. Böyle bir dua Tanrı'nın istediği ve onu hoşnut eden bir duadır. Ve ne olduğunu biliyor musunuz? O anda gökten Rabbin ateşi düştü. Düşen ateş yakılmalık adağı, odunları, taşları ve toprağı yakıp hendekteki suyu kuruttu. Halk olanları görünce yüzüstü yere kapandı. Rab Tanrı'dır, Rab Tanrı'dır dediler. İlyas, Baal'ın peygamberlerini yakalayın, hiçbirini kaçırmayın diye onlara buyruk verdi. Peygamberler yakalandı. İlyas onları Kişon Vadisi'ne götürüp orada öldürdü diyor 1. Krallar 18-38-40 ayetlerde. Bu epey zalimce bir şeydi, öyle değil mi? Ama imandan dönüş ve inanca küfrün kökünü kuruttuğu kesindi. Sonra İlyas Ahav'a git Yemen'e içmene bak çünkü güçlü bir yağmur sesi var dedi diyor 1. Krallar 18-41'de. Halk Tanrı'ya döndüğünde yağmur ve bereketler geldi. Ahav yiyip içmek üzere oradan ayrılınca İlyas Karmel Dağı'nın tepesine çıktı. Yere kapanarak başını dizlerinin arasına koydu. Sonra uşağına haydi git denize doğru bak dedi. Uşağı gidip denize baktı ve hiçbir şey görmedim diye karşılık verdi. İlyas uşağına 7 kez git bak dedi. 7. kez gidip bakan uşak denizden avuç kadar küçük bir bulut çıkıyor dedi. İlyas şöyle dedi git Ahav'a yağmura yakalanmadan arabanı al ve geri dön dedi. Tam o sırada gökyüzü bulutlarla karardı, rüzgar çıktı, şiddetli bir yağmur başladı. Ahav hemen arabasına binip İzrail'e gitti diyor 1. Krallar 18-42-45 ayetler arasında. İlyas büyük bir adamdı. Kuraklığın, doğanın bir rastlantısı değil de Tanrı'dan gelen bir disiplin olduğunu, geldiği gibi Tanrı'nın adamının sözüyle son bulduğunun bilincine varmalarını istiyordu. İlyas yağmurun gelmekte olduğunu söyledi ama ilk önce hiçbir şey gözükmedi. Gök, deniz masmaviydi ancak hizmetçi ikinci kez baktığında bir insanın eli kadar bir bulutun yükselmeye başladığını görebiliyordu. Bulut büyümeye devam etti ve sonunda gökler karardı ve yağmur çatlamış toprağı sele boğdu. Üzerine Rabbin gücü inen İlyas kemerini kuşatıp Yizre'yle kadar Ahav'ın önünde koştu diyor 46. ayette. İlyas Ahav'a acele evine gitmesini çünkü derenin çok geçmeden taşacağını ve dereye geçemeyeceğini söyledi ama sonra İlyas koşmaya başladı. Neden? Çünkü o da bizim gibi duygulara sahip bir insandı. İnsandı ve ne kadar çok insan olduğunu bundan sonraki bölümde göreceğiz.